Ayrım 2. Çöküş. Cer. Diamond. Sayfa 19. Giriş. 2 çiftlik. Birkaç yaz önce süt ürünleri üreten House ve Gardner isimli iki ayrı çiftliğe gitmiştim. İki çiftlik arasında yüzlerce kilometrelik mesafe olmasına rağmen güçlü ve zayıf yönleri açısından birbirlerine çok benziyorlardı. Her ikisi de kendi bölgelerindeki en büyük, en zengin ve teknolojik açıdan en gelişmiş çiftliklerdi. Çevrelerinde ineklerin korunmasında ve süt sağımında kolaylık sağlayan son teknoloji ürünü modern ahırlar bulunuyordu. Her iki çiftlik de ineklerin karşı karşıya dizilerek düzenli bir şekilde durabilecekleri bölümlerden meydana geliyordu. İkisi de ineklerini yaz ayları boyunca verimli otlaklarında otlatıyor, kış için gerekli samanı kendileri üretiyor ve tarlalarını yine kendileri sulayarak yaz için taze ot, kış için saman üretimlerini arttırıyorlardı. Ayrıca her ikisinin de üzerine kuruldukları arazilerin genişliği ve ahırların büyüklüğü aynıydı. Aradaki tek fark House çiftliğinde Gardner çiftliğine oranla biraz daha fazla inek. House'da 200, Gardner'da ise 165 inek bulunuyordu. Olmasıydı o kadar. Her iki çiftliğin sahipleri de kendi toplulukları içinde lider kabul edilen koyu dindar insanlardı. Ayrıca çiftliklerin her ikisi de turistlerin ilgisini çeken harika birer doğa parçasının ortasına kurulmuşlardı. Sırtlarını dorukları karla kaplı dağlara dayamış her iki çiftlik de içinde balık kaynayan nehirlerle, Hals çiftliği hemen aşağısındaki bir nehirle ve Gardner çiftliği de aşağı taraflarındaki fiyorda dökülen bir başka nehirle besleniyordu. Bunlar çiftliklerin sahip oldukları iyi özelliklerdi. Zayıf yönlerine gelince, her ikisi de süt ürünleri üretimi için ekonomik açıdan oldukça marjinal sayılabilecek bölgelerde kurulmuşlardı. Bunun nedeni çimen ve samanın yetişebileceği, yaz aylarının kuzeyin bu yüksek bölgelerinde oldukça kısa olmasıydı. Ayrıca her iki çiftlik de iklim değişikliklerinden fazlaca etkileniyordu. Nitekim havaların iyi olduğu yıllarda bile daha alçak bölgelerdeki süt ürünleri çiftliklerine kıyasla hiçbir zaman üretim için gereken ideal iklim oluşmazdı. Bu nedenle kuraklık ve soğuk hem House hem de Gardner için endişe uyandıran konulardı. Tüm bunların yanında her iki bölgede ürünlerin pazarlanabileceği yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine uzaktı. Bu durum onları nakliye ücreti ve diğer bazı riskler bakımından daha merkezi yerlerdeki çiftliklere göre dezavantajlı bir konuma sokuyordu. Öte yandan her ikisinin de ekonomisi, müşterilerin ve komşuların satın alma güçleri ya da beğenilerindeki değişimler gibi çiftlik sahiplerinin kontrolü dışında gelişen kimi unsurların tehdidi altındaydı. Daha geniş bir açıdan bakıldığında her iki çiftliğin de içinde bulundukları eyaletlerin ekonomileri, rakip toplumların büyümeleri ve zayıflamalarına göre yükseliyor veya düşüyordu. Ama hepsi bir yana House ile Gardner arasındaki asıl önemli fark hali hazırdaki durumlarıdır. House çiftliği Batı Amerika'da Montana'nın Bitter Root Vadisi'nde 5 kardeş tarafından işletilen ve hala büyümekte olan bir aile girişimidir. Çiftliğin içerisinde bulunduğu Ravalli ise Amerika'daki en yüksek nüfus artış hızına sahip olan yerlerden biridir. Çiftliğin sahiplerinden olan Tim Trudy ve Dan Hulse beni yüksek teknolojiyle donatılmış ahırlarında gezdirirken Montana'daki süt ürünleri üreticiliğinin cazip yönlerini ve bu alandaki son gelişmeleri bir bir anlattılar. Geniş anlamda ABD'nin, dar anlamda ise House çiftliğinin pek de uzak olmayan bir gelecekte çökecek olması gerçekten de olası bir durum değil. Güneybatı Grönland'daki İskandinav bir piskoposun eski malikanesi olan Gardner çiftliği ise yaklaşık 500 yıl önce sahipleri tarafından terk edilmiş. Grönland, İskandinav toplumundan bugün geriye tek bir kişi bile kalmamış. Topu topu 1000 kişiden oluşan topluluğun üyeleri ya açlıktan ölmüş ya da iç karışıklıklar ve savaş sırasında öldürülmüş. Kalanlar ise buralardan göç edip gitmiş. Gardner ahırı ve hemen yanındaki katedralin güçlü taş duvarları arasında ineklere ayrılan bölümler hala dimdik ayakta olsalar da artık buralarda hiçbir yaşam belirtisi yok. Bugün ıpıssız olan bu çiftliğin ve yörenin eski sakinleri olan Grönland'daki İskandinavların en parlak dönemlerini yaşarken bir gün ortadan yok olup gidecekleri düşüncesi o zamanki insanlara da tıpkı House çiftliğinin ve ABD'nin çöküşünün şu an bize uzak geldiği kadar uzak ve anlaşılmaz gelmiştir. Yalnız öncelikle şunu hemen açıklığa kavuşturayım. Hulls ve Gardner çiftlikleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerken, Hulls çiftliği ve Amerikan toplumunun mutlaka düşüşe geçeceğini iddia etmiyorum. Hatta şu anki veriler tam tersi bir duruma işaret ediyor. Hulls çiftliği tam anlamıyla büyüme sürecinde. Gelişmiş teknolojisi komşu çiftlikler tarafından kullanılmak üzere inceleniyor. Diğer taraftan ABD'ye bakacak olursak, o da dünyadaki en güçlü ülke durumunda. Burada çiftliklerin ve toplumların genelde çökmeye yatkın oldukları iddiasında da bulunmuyorum. Zira Gardner gibi bazı çiftlikler çökmüş de olsa bazıları yüzyıllarca ayakta kalmayı başarabiliyor. Birbirlerine kilometrelerce uzaklıktaki Hulls ve Gardner çiftliklerine aynı yaz içinde yaptığım seyahatler eve şu sonuçla dönmeme neden oldu. En zengin, teknolojik açıdan en gelişmiş toplumlar bile günümüzde gitgide büyüyen ve hiç de küçümsenmeyecek nitelikteki çevresel ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Ve sorunların büyük bir kısmı Gardner çiftliği ile Grönland'daki İskandinavların sonunu getiren ve geçmişte diğer toplumlar tarafından çözülmeye çalışılan sorunlarla hemen hemen aynı. Grönland, İskandinav toplumu gibi eski toplumlardan bazıları kurtulmayı başaramazken, Japon ve Tikopyalılar gibi bazı halklar da kendilerini kurtarmayı bilmişler. Görüldüğü gibi geçmiş, başarmaya devam edebilmemiz için bizlere kendisinden ders alabileceğimiz zengin bir veri tabanı sunuyor. Çöküşler, geçmiş ve gelecek. Grönland'daki İskandinav toplumu arkasında Shelley'nin Ozymandias şiirinde hayal ettiği tarzda heybetli kalıntılar bırakarak çöküp giden pek çok eski toplumdan sadece bir tanesi. Burada çöküş kelimesiyle uzun bir zaman diliminde ve geniş bir alanda üzerinde insan nüfusunda ve veya siyasi, ekonomik, sosyal anlamda etkin bir düşüşü kastediyorum. Çöküş kelimesini kısaca ılımlı düşüşlerin en uç hali olarak tanımlayabiliriz. Bir toplumun inişe geçişini düşüş olarak nitelendirmeden önce bu düşüşün şiddetinin duruma göre geliştiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Ilımlı düşüşe geçme türleri arasında herhangi bir toplumun servetinde yaşanan önemsiz artış veya düşüşler, siyasi, ekonomik, sosyal yeniden yapılanmalar, bir toplumun yakın bir komşusu tarafından istilası, nüfus hacminde ya da bölgenin gücünde herhangi bir değişiklik olmaksızın komşu ülkedeki yükselişe bağlı olarak inişe geçme ve iktidarın başka güçlerce ele geçirilmesi sayılabilir. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak düşündüğümüzde adlarını sayacağımız geçmiş toplumların gerçek anlamda bir çöküş yaşamış oldukları düşüncesini kanımca pek çok kişi paylaşacaktır. Modern Amerika sınırları içerisinde yaşamış olan Anasazi ve Cahokia, Orta Amerika'daki Maya medeniyetine ait şehirler, Güney Amerika'daki Moche ve Tiwanaku toplumları, Yunanistan'da Miken şehri ve Girit'teki Minos medeniyeti, Afrika'da Büyük Zimbabwe, Angkor Wat ve Asya'daki Harappan İndus Vadisi'ndeki şehirler, Pasifik Okyanusu'ndaki Paskalya Adası, bu eski toplumların arkalarında bıraktıkları etkileyici kalıntılar kuşkusuz hepimiz için inkar edilmez bir çekiciliğe sahip. Bu eşsiz kalıntıları çocukken resimlerde görüp hayran olmuşuzdur. Büyüyüp hayata atıldığımızda onları yakından görmek için seyahat planları yaparız. Gidip gördüğümüzde ise hafızalardan silinmeyecek güzellikteki o kalıntılara kendimizi kaptırır, elimizde olmadan gizemlerine saplanır kalırız. Kalıntıların boyutu kendilerini inşa edenlerin o şaşalı güç ve zenginliğini sergilerken Shelley'nin ifadesiyle "şu yaptıklarıma bakın da haddinizi bilin" diye gururlanır. Ne var ki binbir emek sarf ederek bu dev eserleri ortaya koyanlar her şeyi geride bırakıp yok olmuşlardır. İyi ama bir zamanlar o kadar güçlü olan bir toplum ne olmuş da böyle bir çöküşle yüz yüze gelmiştir? O toplumdaki insanlara ne olmuştur? Başka bir yere mi taşınmışlardır, yoksa insanın düşünmek bile istemeyeceği bir şekilde ölmüşler midir? İşte tüm bu gizemin ardından başımızı ağrıtan o soru gelir. Yoksa bizim zengin toplumumuzun da geleceği bu mu? Evet, acaba bir gün turistler New York'un hurdaya dönmüş paslı gökdelenlerinin iskeletlerine, bugün bizim üstlerine orman bürümüş Maya harabelerine baktığımız gibi mi bakacaklar? Uzun zamandır toplumların gizemli bir şekilde terk edilmelerinde ekolojik problemlerin kısmen rol oynadıklarından şüphelenilmektedir. Öte yandan bununla bağlantılı olarak insanların toplumlarının bel bağladıkları kaynakları hesabı sonucunda kendi elleriyle sonlarını hazırladıklarına inen bu ekolojik intihar, yani eko intihar, arkeoklimatolog, tarihçi, paleontolojileri inceleyen bilim adamlarının son 20-30 yılda yaptıkları bir tıkır. Eski uygarlıkların çevrelerine verdikleri zararla kendilerini yok etme süreci önemi göreceli olarak değişen 8 sınıfa ayrılır. Ormanların yok oluşu ve yerleşim alanlarının ortadan kalkması, toprak sorunları, erozyon ve toprak gübre kayıpları, su yönetimi sorunları, gereğinden fazla avlanma, balık avlama, yerel hayvan cinslerinin yanına dışarıdan başka hayvan cinslerinin katılması, insan nüfusunun artışı ve insanların gittikçe artan etkisi. Geçmişte yaşanan bu çöküşler hep benzer alametler vermekle birlikte temelde bazı farklılıklar oluşturmuşlardır. Nüfus artışı insanları sulama, çift ürün alma veya teraslama gibi yeni tarım yöntemlerini benimsemeye ve aç kitleleri doyurabilmek için ekip biçme faaliyetlerini ilk planda tarım yapılabilecek topraklardan marjinal alanlara doğru genişletmeye zorlamıştır. Onaylanmayan uygulamalar yukarıda sayılan 8 tip çevresel yıkımdan bir veya daha fazlasına yol açarak tarımsal anlamda marjinal toprakların yeniden terk edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yıkımların toplumsal sonucu çoğu kez kıtlık, açlık, az bulunan kaynakları ele geçirmek için çok sayıda kişinin birbirleriyle savaşa girmesi ve hayal kırıklığına uğramış kitlelerce devrilen iktidarlar olmuştur. Sonuç olarak nüfus, açlık, savaş ya da hastalıklar sonucunda azalmış ve toplum zirvedeyken ulaştığı siyasi, ekonomik ve kültürel seviyesini kaybetmiştir. Yazarlar toplumların trajedi hikayeleriyle insanlarınki arasında bir benzerlik kurmayı cazip bulurlar. Bu anlamda toplumların da doğup büyüdüklerini, gençlik, yaşlılık dönemleri geçirdikten sonra öldüklerini düşünürler. Özellikle en verimli yıllarla ölüm arasında geçen o uzun soluklu yaşlılık döneminin toplumların hayatında da var olduğu düşüncesindedirler. Ne var ki bu benzetme birçok eski toplum ve çağdaş Sovyetler Birliği için doğru değildir. Onlar sayı ve güç açısından zirveye ulaştıktan sonra hızlı bir biçimde inişe geçmişlerdir. Ve bu hızlı gerileme kendi vatandaşlarında şok etkisi yarattığı gibi bizim için de sürpriz olmalıdır. Tam anlamıyla bir çöküşün yaşandığı en kötü durumlarda toplumdaki herkes ya ölmüş ya da göç etmiştir. Neyse ki bu ürkütücü son geçmişteki tüm toplumlarda yaşanmamıştır. Farklı toplumlar çöküşü farklı derecelerde ve farklı gelişmeler doğrultusunda yaşarken birçok toplum böyle bir sonla hiçbir zaman karşı karşıya gelmemiştir. Günümüzde bu tür bir çöküşe doğru gitme riski herkesi giderek daha fazla endişelendirmektedir. Gerçekten de Somali, Ruanda ve bazı 3. dünya ülkeleri için çöküş şimdiden gerçekleşmiştir. Birçok kişi küresel medeniyetin bir tehdit unsuru olan eko intiharın nükleer savaş ve hastalıkları gölgede bırakacağından korkmaktadır. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız çevresel sorunlar geçmişteki toplumları zayıflatan 8 unsura ek olarak 4 yeni unsuru daha gündeme getirmiştir. İnsanların sebep olduğu iklim değişikliği, zehirli kimyasalların çevrede oluşturduğu birikim, enerji kıtlığı ve dünyanın fotosentez yapma kapasitesini insanların sonuna kadar kullanması. İddialara göre bu 12 unsur ya da bu unsurların birçoğu önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde küresel anlamda kritik bir noktaya ulaşacaktır. Ya bu sorunları o zamana kadar çözeriz ya da sorunlar sadece Somali'yi değil, birinci dünya ülkelerinin de ayağını kaydırır. Bu insanlığın veya endüstriyel medeniyetin ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak bir kıyamet senaryosundan çok sadece hayat standartlarında gözle görülür bir düşüş, devamlı yüksek riskler ve şu an temel değerler olarak gördüğümüz unsurlarda yok oluş olarak tanımlayabileceğimiz bir değişime neden olacaktır. Böyle bir çöküş eninde sonunda çevresel kaynaklarda yaşanacak kıtlığın tetikleyeceği, hastalık veya savaşların dünya çapında yayılması gibi farklı biçimlerde meydana gelebilir. Eğer böyle bir çıkarım doğruysa, o zaman bugünkü çabalarımız şimdiki çocukların yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini geçirecekleri dünyanın durumunu belirleyecektir. Ne var ki ilgili çevreler mevcut çevresel sorunların ciddiyeti hakkında yoğun olarak tartışmaktadır. Peki ama söz konusu riskler acaba çok mu abartılmaktadır? Yoksa tam tersine gereğinden az mı önemsenmektedir? Acaba elindeki etkili modern teknolojiyle neredeyse 7 milyara ulaşmış günümüz nüfusu, geçmişin daha az imkanlara sahip olan birkaç milyonluk nüfusuna göre küresel çevre parçalanmasına daha mı çok katkıda bulunuyor? Modern teknoloji sorunlarımızı çözebiliyor mu? Yoksa mevcut sorunları çözerken bir yandan da büyük bir hızla başka sorunları mı beraberinde getiriyor? Orman, yağ veya okyanus balıkları gibi kaynakları tüketip yerlerine plastik, rüzgar ve güneş enerjisi veya çiftlik balıkları gibi yeni kaynaklar koymaya ne kadar güvenebiliriz? Dünya nüfusunu idare edilebilir bir seviyede tutmaya yönelik çabalar sürerken insan nüfusu artış hızı düşüşe geçmedi mi? Tüm bu sorular geçmiş medeniyetlerin maruz kaldığı çöküşlere neden masalsı bir gizemden daha fazla anlam yüklendiğini izah ediyor. Belki de tüm bu düşüşlerden çıkaracağımız önemli dersler var. Geçmişteki bazı toplumlar çökerken bazıları böyle bir sonla karşılaşmadı. Öyleyse bazı toplumları böyle kırılgan yapan şey neydi? Geçmişteki toplumları eko intihara sürükleyen süreç tam olarak nasıl oluştu? Bazı geçmiş toplumların günümüzden geçmişe bakıldığında fark edilmemesi imkansız olan o kaosu göremeyip içine sürüklenmelerinin sebebi neydi? Bunların yanında geçmişte işe yaramış çözümler nelerdi? Eğer tüm bu sorulara cevap verebilirsek, Somali gibi başka çöküşlerin olmasını beklemeden şu an hangi toplumların risk altında olduklarını ve hangi tedbirlerin en fazla işe yarayacağını tespit edebiliriz. Bununla birlikte modern dünya ve sorunlarıyla geçmiş toplumların kendi sorunları arasında da farklar mevcut. Geçmişi inceleyerek vardığımız sonuçları doğrudan günümüze uyarlayarak kolayca çözüme ulaşabileceğimizi düşünecek kadar saf olmamalıyız. Geçmiş toplumlardan farklı olduğumuz bazı yönler bizleri daha az riske sokmaktadır. Bunlardan bazıları ileri teknoloji ve yararlı etkileri, küreselleşme, modern tıp ve geçmiş toplumlar ile uzak modern toplumlar hakkında daha fazla bilgimizin olması. Bunun yanı sıra geçmiş toplumlardan farklı olduğumuz bazı yönler de var ki bunlar bizleri daha fazla risk altına sokmaktadır. Bunlardan bazıları ise yine teknoloji ve istenmeyen yıkıcı etkileri. Küreselleşme, ki bunun bir örneği dünyanın bir ucundaki Somali'de yaşanan çöküşün ABD ve Avrupa'yı bile etkilemesidir. Hayatta kalmamız için milyonlarca, hatta yakın gelecekte milyarlarca insanın modern tıbba bel bağlamış olması ve artık çok daha fazla olan insan nüfusu. Belki de hala geçmişten ders alabiliriz. Ama tabii bu düşünce tarzımıza bağlı. Ortadan yok olan cennetler. Geçmişteki çöküşleri anlama çabalarımızın yanında bir ihtilaf konusu ve dört de büyük engel bulunmaktadır. İhtilaf konusu geçmişteki insanların, ki bunların bazıları bugün yaşayan halkların atalarıdır, kendi düşüşlerine yol açacak şeyler yapmış olup olmadıklarıdır. Şu an bizler çevreye verdiğimiz zararlar konusunda birkaç on yıl öncesine oranla çok daha fazla bilinçlenmiş durumdayız. Otel odalarına çevreye zarar vermemeyle ilgili konulan uyarı yazıları bile vicdanımızın harekete geçmesine yardımcı olmaktadır. Çevreyi kirletmek artık günümüzde ahlaki bir konu olarak değerlendiriliyor. Hawaii yerlileri ve Maoriler, paleontolojistlerin kendilerine atalarının Hawaii veya Yeni Zelanda'daki kuş türlerinin yarısını yok ettiklerini söylemelerinden hiç hoşlanmazlar. Aynı şekilde Kızılderililer de arkeologlardan Anasazilerin Amerika'nın güneybatısındaki bazı ormanları yok ettiklerini duymaktan rahatsız olurlar. Paleontolog ve arkeologların ortaya çıkardıkları bu keşifler bazılarına beyazların yerlilerin topraklarını kamulaştırmak için icat ettikleri ırkçı bahanelerden biri gibi gelir. Sanki bilim adamları atalarınız topraklarına kötü davranmışlar, bu nedenle de başlarına geleni hak etmişler demektedirler. Amerika yerlilerine ve Avustralya'daki aborjinlere yapılan hükümet ödemelerini ve toprak cezalarını az bulan bazı Amerikalı ve Avustralyalı beyazlar da iddialarını daha ileriye taşımak için bilim adamlarının bu söylemlerini benimsemektedirler. Bu arada yerli halklarla birlikte bu toplumları inceleyen ve onlarla gönül birliği yapan bazı antropolog ve arkeologlar da bilim adamlarının bu sözde keşiflerini birer ırkçı yalan olarak görmektedirler. Ancak bu yerli halklardan bazıları ve onların davalarına gönül veren antropologlar işi başka uçlara götürdüler ve geçmişteki insanların ve günümüzdekilerin de çevre bilinci gelişmiş, doğayı iyi tanıyan ve ona saygı gösteren insanlar olduklarını, gayet masum bir şekilde cennet bahçesinde yaşadıklarını ve bu nedenle iddia edilen kötü şeylerin hiçbirini yapmış olamayacaklarını söylediler. Yeni Gineli bir avcı bana, eğer bir gün köyümüzün belli bir yerinde büyük bir güvercin avladıysam, tekrar güvercin avına çıkmak için en az bir hafta bekler, sonra da daha önce hiç avlanmadığım bir yere giderim demişti. Oysa günümüzün birinci dünya sakinleri doğayı tanımıyor, çevreye saygı göstermiyor ve onu harap ediyor. Aslına bakılırsa bu tartışma konusunun iki ucundaki taraflar, yani ırkçılar ve eski cennete inananlar, geçmişteki yerli halkların günümüzün birinci dünya halklarından temelde farklı, üstün veya daha aşağı oldukları yanılgısındalar. Üreticilik, etkinlik ve avcılık faaliyetlerinin başladığı zamanlardan beri çevre kaynaklarının yönetimi hiçbir zaman kolay olmamıştır ki bu da yaklaşık 50 bin yıl demektir. Yaklaşık 46 bin yıl önce Avustralya kıtasına ilk insan kolonileri yerleşti ve bununla birlikte Avustralya'daki keseli ve bazı diğer büyük hayvanların nesli tükendi. Bu tarihlerden itibaren daha önce Avustralya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Madagaskar, Akdeniz, Hawaii, Yeni Zelanda ve diğer Pasifik adaları gibi insanların yaşamadığı toprak parçalarına insan kolonilerinin yerleşmesiyle beraber eskiden özgürce yaşamış, avlanması kolay büyük hayvanların da nesli tükenmeye ve çeşitli haşere türleriyle bunların getirdiği hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Her yerde karşımıza çıkan ve bu kitapta ele alacağımız bazı nedenlerden dolayı insanlar çevre kaynaklarını fazlaca tüketme tuzağına düşebilir. Bu nedenlerden bazıları ilk bakışta bu kaynakların insana hiç tükenmeyecekmiş gibi gelmesi, kaynakların başlangıçtaki azalma işaretlerinin yıllar içindeki normal dalgalanmalardan dolayı maskelenmesi, insanların ortak kullanımda olan kaynakları tüketmemeye ikna edilememesi ve ekosistemlerin karmaşıklığı yüzünden insanların sebep olduğu bazı sıkıntıları profesyonel bir ekoloğun bile tahmin etmesinin imkansız oluşudur. Günümüzde çözüm getirilmesi hala oldukça zor olan çevresel sorunlara çare bulmak geçmişte de hiç kolay değildi. Özellikle toplumsal çöküşleri tahlil edemeyen geçmişteki cahil halklar için ekolojik hasar öngörülemeyen, kasıt barındırmayan ama bir o kadar da trajik sonuçlar doğurmuştur. Mayalar gibi bir çöküş sonucunda sonları gelen toplumlar zamanlarının en düşük akıllı ve ilkel toplumları değil, tam tersine en üretken, en gelişmiş ve en başarılı toplumlarıydılar. Geçmişteki insanlar yok edilmeyi, her yönden yoksun bırakılmayı hak eden cahil ve kötü yöneticiler değildi. Ama bizlerin bugün çözemediği sorunları çözebilen bilinçli çevreciler de değillerdi. Onlar da aynı bizler gibiydiler ve aşağı yukarı bizim bugün karşılaştığımız sorunlarla karşı karşıyaydılar. Bugünkü şartlar bizi nasıl başarıya veya başarısızlığa götürüyorsa, onların karşılaştıkları şartlar da onların başarı ve başarısızlıklarına sebep oluyordu. Elbette bugünkü şartlarla onlarınkiler arasında birçok fark olabilir ama hala geçmişten ders alabileceğimiz yeterli sayıda benzerlik mevcut. Ama hepsinden önemlisi yerli halklara karşı dürüst davranmayı haklı çıkarmak adına onların çevresel uygulamaları konusunda tarihi varsayımlarda bulunmak yanlış ve tehlikeli olacaktır. Tarihçi ve arkeologlar bu kanının cennet benzeri çevrecilik hakkında yanlış olduğuna dair çok kuvvetli deliller ortaya koymaktadırlar. Yerli halklara karşı adaletli davranmayı meşru göstermek için bu kanıyı uyandırmakla, eğer bu kanı çürütülürse onlara karşı davranışımızı değiştireceğimizi ima etmiş oluruz. İnsanların başkalarını haklarından yoksun bırakmaları, bu insanların boyun eğdirilmeleri veya köklerinin kazınması çevreyi ilgilendiren bir konudan çok ahlaki bir konudur. 5 noktalı çerçeve. Geçmişteki ekolojik çöküşler hakkındaki tartışmalar bunlardan ibarettir. Sorunlara gelince, tabii ki tüm toplumların çevresel yıkımdan dolayı çökeceği tezi doğru olamaz. Daha önce de belirttiğimiz gibi geçmişte bazı toplumlar çökerken bazıları böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Burada asıl soru neden bazı toplumların daha zayıf oldukları ve bazıları çökerken diğerlerinin nasıl dimdik ayakta kalabildiğidir. Burada ele alacağımız İzlandalılar ve Tikopyalılar gibi bazı toplumlar üstesinden gelinmesi çok zor olan çevresel sorunları çözmeyi başarmış ve böylece günümüze kadar varlıklarını koruyabilmiştir. Örneğin İzlanda'ya yerleşen Norveç kolonileri yüzeysel olarak Norveç'e çok benzemesine rağmen aslında çok farklı olan çevre ile ilk karşılaştıklarında özensiz kullanımlarından dolayı bölgenin üst tabakasını ve ormanlarının büyük bir bölümünü tahrip etmişlerdi. İzlanda uzun süre Avrupa'nın en fakir ve ekolojik yönden tahrip edilmiş ülkesi olarak kaldı. Ne var ki İzlandalılar tecrübelerinden ders aldıktan sonra çevreyi korumak için çok sert önlemler aldılar. Günümüzde İzlanda kişi başına düşen en yüksek milli gelir ortalamasına sahip ülkelerden biri haline geldi. Tikopya adası sakinleri ise komşularından o kadar uzak bir adacıkta oturuyorlardı ki zorunlu olarak her konuda kendi kendilerine yetmeleri gerekiyordu. Böylece kaynaklarını en ince detayına kadar profesyonelce yönettiler ve nüfuslarını çok dikkatli şekilde kontrol altında tuttular. Bu önlemler sayesinde adacık 3000 yıl sonra bile hala bol ürün alınan bir yer. Bu nedenle elinizdeki kitap sadece insanı ümitsizliğe sevk eden başarısızlıkları değil, kendilerinden örnek alınacak ve ümit aşılayacak başarı hikayelerini de sizlere aktaracaktır. Buna ek olarak bir toplumun çöküşünün sadece çevresel nedenlere bağlanabileceği bir vakayla şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Toplumların çöküşüne neden, başka unsurlar da vardır mutlaka. Bu kitap üzerinde çalışmaya başladığımda bu unsurları fazlaca göz önünde bulundurmamış, kitabın sadece çevresel hasar hakkında olacağını düşünmüştüm. Ama daha sonra çevresel çöküşlerde payı olduğuna inandığım 5 set unsur tespit ettim. İlk 4 set yani çevresel hasar, iklim değişimi, saldırgan komşular, ticaret yapılan taraflar bazı toplumlar için önemli olurken diğerleri için olmayabilir. Ancak tespit ettiğim 5. set yani toplumun çevresel sorunlara olan tepkileri başlığı altında incelenmesi gereken unsur bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Ele alınacak ilk setteki unsurlar insanların umursuzluktan dolayı çevreye verdikleri zararları kapsıyor. Bu hasarın boyutları ve tamir edilemez olması kısmen insanların yaptıklarına, örneğin her yıl kilometre kare başına kaç ağaç kestiklerine, kısmen de çevrenin özelliklerine, örneğin kilometre kare başına kaç fidenin filiz verdiğine bağlıdır. Bu çevresel özelliklere kırılganlık, hasara duyarlılık veya elastikiyet, hasardan kurtulma potansiyeli denir. Bir bölgenin orman, toprak, balık popülasyonu ve benzerlerinin kırılganlık veya elastikiyetinden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle neden sadece belli toplumların çevresel çöküşler yaşadığına dair sorulan sorunun cevabı prensipte ya halklarının ihtiyatsızlıkları ya da çevrelerinin istisnai derecede kırılgan olması veya her ikisinin de olmasıdır. Beşli çerçevedeki diğer bir unsur da iklim değişiklikleridir ki günümüzde bu terimi genellikle insanların sebep olduğu küresel ısınma ile özdeşleştirme eğilimindeyiz. Aslına bakılırsa iklim üstünde etkili olan doğal kuvvetlerin değişiminden dolayı iklim daha sıcak veya soğuk, daha kuru veya nemli veya aylar ve yıllara göre daha az veya çok değişken olabilir. Bütün bunlar üzerinde insan unsurunun hiçbir etkisi yoktur. Güneşten gelen ısıdaki değişiklikler, atmosfere kül püskürten volkanik patlamalar, dünyanın yörüngesine göre ekseninde meydana gelen değişiklikler ve dünya üzerindeki kara ve okyanusların oranında meydana gelen değişiklikler bu tarz kuvvetlere örnek gösterilebilir. Doğal iklim değişiklikleri dendiğinde genellikle küçük buz çağı, M.S. 1400-1800 yıllar arası olarak tanımlanan yaklaşık 2 milyon yıl önceki zaman diliminden itibaren kıtasal buz tabakalarının ilerlemesi ve geri çekilmesiyle 5 Nisan 1815'te Endonezya'nın Tambora Dağı'nda meydana gelen volkanik patlama sonrasında oluşan küresel soğuma akla gelir. Söz konusu patlama üst atmosfere o kadar çok tüf fırlatmıştır ki bu tüfler karaya oturana kadar dünyaya ulaşan güneş ışığı miktarını azaltmışlardır. Hatta havanın soğuması ve kayıtlara yazı olmayan yıl olarak geçen 1816 yılının yazında ürünlerde azalma meydana gelmesi sebebiyle Kuzey Amerika ve Avrupa'da kıtlıklar meydana gelmiştir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.